Ayrım 16. Körlük. José Saramago, sayfa 169. 10. Gözü siyah bantlı yaşlı adam, çabuk bozulur oluşu ve herkesin bildiği gibi yararlı kullanım süresinin kısıtlılığı yüzünden taşınır radyonun yiyecek karşılığı verilecek değerli eşya listesine girmeyeceğini düşünmüş, radyonun kullanılabilirliğini önce içinde pil olmasına, sonra da bu pillerin dayanma süresine bağlamıştı. Çıkan boğuk seslere bakılırsa o küçük kutudan bundan böyle pek bir şey beklememek gerektiği ortadaydı. Dolayısıyla gözü siyah bantlı yaşlı adam ana haber bültenlerini bundan böyle yüksek sesle dinlememeye karar verdi. Bu kararı sol taraftaki üçüncü koğuşta kalan körlerin farklı bir amaçla mutlaka başına üşüyeceklerinden korkmaktan çok, aygıtın maddesel değeri yüzünden değil, bir değeri olmadığı, çok kısa bir süre sonra da hiç kalmayacağı yukarıda açıklanmıştı. O anda çok yüksek olan kullanım değeri dolayısıyla almıştı. Hiç kuşkusuz, ayrıca tabancanın bulunduğu yerde büyük bir olasılıkla pilde bulunurdu. Gözü siyah bantlı yaşlı adam çevresindekilere haberleri bundan böyle yatağında başını yorganın altına iyice gömerek dinleyeceğini, ilginç bir haber duyduğu anda da bunu onlara ileteceğini duyurdu. Koyu renk gözlüklü genç kız hiç olmazsa ara sıra biraz müzik dinlemesine izin vermesini rica etti. Müziğin varlığını yalnızca unutmamak için diyerek kendini haklı göstermeye kalktı. Ne var ki yaşlı adam, önemli olan dışarıda neler olup bittiğini öğrenmek. Müzik dinlemek isteyen bunu kafasının içindeki müzikleri anımsayarak yapabilir. Bellek denen şey bunun için var diyerek kesinlikle ödün vermedi. Gözü siyah bantlı yaşlı adam haklıydı. Radyodan dinlenen müzik ancak kötü bir anının yapabileceği gibi insanın kulak zarlarını tırmalıyordu. Bu yüzden de haber saatini beklerken ses düğmesini olabilen en düşük düzeyde tutuyordu. Haberler başlayınca da sesi biraz açıp söylenenlerin tek bir hecesini kaçırmamak için kulak kesiliyordu. Sonra haberleri kendi ifadesiyle özetleyerek en yakındaki komşularına aktarıyordu. Böylece haberler yataktan yatağa bir alıcıdan ötekine geçerken aktarılan bilginin önemi her alıcının iyimserlik ya da kötümserlik derecesine göre artmış ya da eksilmiş olarak yavaş yavaş koğuşu dolaşıyordu. Söz konusu aktarım spikerin sesi kesilip gözü siyah bantlı yaşlı adam artık bilgi iletmemeye başlayıncaya kadar sürdü. Bu durum radyo arızalandı ya da piller bittiği için meydana gelmemişti. Yaşam deneyimi ve insan yaşamları zamanı egemen olamayacağını açık seçik kanıtlıyordu. Bu küçük aygıt daha uzun süre dayanmayacağı benziyordu. Ama spikerin sesi radyo kadar da dayanmadı. Meraklı körlerin hain baskısı altında geçen bu ilk gün boyunca gözü siyah bantlı adam vaktini haberleri dinleyip çevresine aktarmakla geçirmiş, iyimser resmi kehanetlerin açık seçik yanlışlığını kendi iradesiyle göz ardı etmişti ve gecenin bir hayli ilerlemiş şu saatinde başını yorganın altından çıkararak radyonun içindeki pillerin artık iyice zayıflamış olması yüzünden spikerin çok zayıf çıkan sesini duyabilmek için kulağını hoparlöre yapıştırmıştı. Birden adamcağızın "Kör oldum!" diye bağırdığını, ardından mikrofona sert bir cismin çarptığını, bir takım karmaşık seslerin, bağırışmaların çıktığını duydu. Sonra da birden sessizlik oldu. Aygıtıyla yakalayabildiği tek istasyon susmuştu. Yaşlı adam, sesin geri gelmesini, haberlerin devamını bekliyormuş gibi ölüm sessizliğine gömülmüş küçük kutuya kulağını yapışık tutmaya uzun süre devam etmişti. Bununla birlikte aygıttan artık ses çıkmayacağını seziyor, hatta biliyordu. Beyaz felaket yalnızca spikeri kör etmemişti. Havada uçuşan tozlar gibi yayılarak kısa sürede radyo istasyonundaki tüm personele de sırayla bulaşmıştı. Gözü siyah bantlı yaşlı adam bunun üzerine elini gevşetti ve radyo yere düştü. O anda ipten kazıktan kurtulmuş körler gizlenen mücevheri aramak için yatakhaneyi basmışlar da portatif radyoları değerli eşya listesine neden almadıklarını mantıklı bir kanıt bulmuşlar duygusuna kapılmıştı. Gözü siyah bantlı yaşlı adam içinden geldiği gibi doya doya ağlayabilmek için yorganını başına çekti. Koğuş, zayıf ampullerin sarımsı kirli ışığında giderek derin bir uykuya daldı. Gün boyunca 3 öğün yemek yendiğinden bedenler rahatlamıştı. Buysa uzun süreden beri pek seyrek gerçekleşmişti. Bu böyle sürecek olursa sonunda kaçınılmaz olarak bir kez daha en büyük kötülüklerin bile içinde o kötülüğe sabırla katlanmamıza yetecek kadar iyilik barındırdığı sonucuna varacağız. Buysa içinde yaşadığımız koşulları aktarıldığında ilk başta yapılan kaygı verici öngörülerin tersini, yiyeceklerin toplayıcı ve dağıtıcı bir örgütün elinde bulunmasının, yaşam savaşımını İnatçılıkları yüzünden aç kalma pahasına kendi olanaklarıyla sürdürmeyi yeğleyen bazı idealistlerin yakınmalarına karşın sonuçta olumlu yanların da olduğu anlamına geliyor. Her koğuştaki körlerin çoğu peşin ödeme yapanın sonunda her zaman kötü hizmet aldığını göz ardı edip yarınlarından kaygılanmayı kestiği için yumrukları sıkılı mışıl mışıl uyuyordu. Geriye kalanlar da yaşadıkları aşağılanmalara boşu boşuna onurlu bir çözüm aramaktan yorgun düşmüş durumda, bugünden daha iyi, daha özgür, hiç olmazsa bolluk bakımından daha zengin günler yaşayacaklar umuduna yavaş yavaş sarılarak uykuya daldılar. Sağ taraftaki ilk koğuşta uyumayan tek kişi doktorun karısıydı. Yatağının üzerine uzanmış, kocasına ona anlattıklarını bir an için hırsız körler arasında gören ve casus olarak kullanılma olasılığı olan birinin bulunduğunu söylemesinin onda uyandırdığı düşünceleri kafasının içinde çeviriyordu. Bundan ona daha sonra söz etmemiş olması tuhaftı. Hani olur ya, karısının gözlerinin gördüğünü unutmuştu sanki. Bu düşünce aklına takılmıştı ama sesini çıkarmadı. O gerçeği onun yüzüne vurmak istemedi. Onun yapamayacağı şeyi ben yapabilirdim. Neyi? Diye soracaktı kocası, anlamamış gibi davranarak. Doktorun karısı gözlerini duvarda asılı duran makasa dikmiş, gözlerimin görmesi ne işe yarıyor diye soruyordu kendine. Hiçbir zaman düşleyemeyeceği dehşetin daha da ötesini görmesine yaramıştı o gözler. Keşke kör olsaydım dedirtmişti. Sakınarak doğrulup yatağın içinde oturdu. Koyu renk gözlüklü genç kız ile şehla çocuk karşısında uyuyorlardı. Yataklarının birbirine çok yakın olduğunu fark etti. Genç kız, avutulmaya gerek duyduğunda, yitirdiği annesi için döktüğü gözyaşlarını kurutmak gerektiğinde çocuğun hemen yanında olmak için kendi yatağını onunkine yaklaştırmıştı. Bunu nasıl düşünemedim diye sordu kendine. Ben de kendi yataklarımızı birleştirebilir, böylece kocamla birlikte uyuyabilir, onun yataktan aşağı düşmesinden sürekli olarak kaygılanmaktan kurtulurdum. Bütünüyle tükenmiş durumda derin bir uykuya dalmış olan kocasına baktı. Yanında makas olduğunu, bir gün sakallarını düzelteceğini ona söylemeye bir türlü karar verememişti. Ayrıca o işi makası cildine çok yaklaştırmamak kaydıyla bir kör de yapabilirdi. Sonunda ona bunu söylemekten kaçınmasına iyi bir gerekçe buldu. Söyleseydim erkeklerin hepsi peşime düşerdi. Ben de sakal düzeltmekten başka bir şey yapamazdım. Bedenini kaydırarak yataktan çıkıp ayaklarını yere bastı. Terliklerini aradı. Giyeceği anda durdu. Gözünü terliklere dikti. Sonra başını sallayıp onları sessizce yeniden yere bıraktı. Yatakların arasındaki yolda ilerleyip yavaşça koğuşun kapısına yöneldi. Ayaklarının altındaki zeminin tozlu pisliğini duyumsuyordu ama dışarıda koridorlardaki pisliğin bundan da beter olacağını biliyordu. Uykusu kaçmış bir kör olup olmadığını anlamak için sağına soluna bakıyordu. Ama ister birkaç kör uyanık olsun, hatta koğuşun hepsi uyanık olsun, ses çıkarmadığı sürece bunun hiçbir önemi yoktu. Hatta ses çıkarsa bile ne olacaktı ki? Çünkü bedenimizin bizi zamana bağlı olmaksızın bazı gereksinimlerini gidermeye zorladığını biliriz. Kısacası kocasının zamandan önce uyanıp onun yokluğunu fark etmesini ve nereye gidiyorsun sorusunu sormasını istemiyordu. Kocaların karılarına olasılıkla en çok sordukları soruydu bu. En çok sordukları ikinci soru da neredeydin sorusuydu tabii. Körlerden biri yatağın üzerine oturmuş, sırtını yatağın alçak arkalığına dayamış, boş bakışlarını karşısındaki duvara dikmişti ama duvarı göremiyordu. Doktorun karısı o bakışların havada oluşturduğu görünmez çizgiye dokunmaktan korkuyormuş gibi, basit bir dokunuş o çizgiyi bir daha düzelmemek üzere bozabilirmiş gibi bir an durdu. Kör adam kolunu kaldırdı, çevresindeki havanın hafifçe titreştiğini fark etmiş olmalıydı. Sonra umursamazlık içinde yeniden bıraktı. Komşularının horlamalarından uyuyamaması ona yetip artıyordu zaten. Doktorun karısı ilerlemeyi sürdürdü. Kapıya yaklaştıkça adımlarını sıklaştırıyordu. Giriş boşluğuna yönelmeden önce o yönde öteki koğuşlara giden uzun koridora, daha sonra daha ötedeki tuvaletlere, sonunda da mutfağa ve yemekhaneye baktı. Sırtını duvara dayayıp uyuyan körler vardı. Geldiklerinde kendilerine bir yatak kapamamış, herkes saldırdığında geride kalmış ya da kavga dövüş bir yatağa sahip olacak gücü gösterememişlerdi. 10 metre kadar ileride kör bir erkek, bacaklarını onun bedenine mengene gibi sarmış, kör bir kadının üzerine yatmıştı. İşlerini olabildiğince sessizlik içinde görüyor, herkesin içinde gizli kalmaya çalışıyorlardı ama ne yaptıklarını anlamak için İnsanın çok keskin bir işitme duyusu olması gerekmiyordu. Özellikle işin sonuna yaklaştıklarını belli eden anlamsız sözcükleri, yani iç çekmeleri ve inlemeleri tutamaz hale geldiklerinde. Doktorun karısı onları izlemek için durdu. Aynı özlemi duyduğu için değil, benzeri doyumu ona sağlayan kocasıyla birlikteydi çünkü adını koyamadığı başka tür bir duygu yüzünden durmuştu. İçinden geçen ve onu, "Bana aldırmayın siz, ben halden anlarım, işinize bakın," demeye iten yakınlık duygusu yüzündendi belki. Belki de acıma duyuyordu. O en yüksek doyum anı yaşamanız boyunca sürebilse bile hiçbir zaman tek bir beden olamazsınız demek istiyordu. İki kör şimdi birbirlerinden ayrılmış, yan yana birbirlerinin elini tutmuş dinleniyordu. Genç insanlardı. Belki de sinemaya gitmiş iki aşıktı. Ve orada ikisi birden kör olmuştu. Ya da olağanüstü bir rastlantı onları burada birleştirmişti. İyi ama birbirleriyle nasıl tanışmışlardı? Tabii ki sesleriyle. Gözü kör olan yalnızca kan değildi. Aşkın da gözü kördü. Bununla birlikte görme yetisini ikisinin de aynı anda yitirmiş olması en güçlü olasılıktı. Bu durumda elleri şu anda değil, ta başından beri zaten birleşmişti. Doktorun karısı içini çekerek ellerini gözlerine götürdü. Bu hareketi zorunlu olarak yapmıştı. Çünkü bulanık görüyordu ama korkmadı. Bunun gözlerine dolan yaşlardan kaynaklandığını biliyordu. Sonra yoluna devam etti. Girişe geldiğinde sokağa açılan büyük kapıya yaklaştı. Dışarı baktı. Kapıdan içeri vuran ışık bir askerin kara silüetini belirgin kılıyordu. Sokağın karşı yanındaki yapıların hepsi gölgedeydi. Sahanlığa çıktı. Tehlike yoktu. Asker onun silüetini fark etse bile merdiveni inip kendisi için bir başka görülmez sınır olan o çizgiye yaklaştığında uyarı yaptıktan sonra ateş ederdi ancak. Doktorun karısının kulakları yatak halindeki sürekli gürültüye alışık olduğundan sessizlik onu şaşırttı. Bir yokluğun oluşturduğu boşluğu kaplıyor gibiydi bu sessizlik. İnsanlık tümüyle ortadan kalkmış, dünyayı korumak için geriye yalnızca parlak bir ışık, bir asker, bir avuç erkek ve onu göremeyen kadınlar bırakmış gibiydi. Yere oturup sırtını biraz önce yatakhanede gördüğü kör kadın gibi kapının kasasına dayadı. Onun yaptığı gibi gözlerini karşıya dikti. Gece soğuktu. Rüzgar binanın ön yüzünden esiyordu. Yeryüzünde hala rüzgarın esmesi ve gecenin karanlık olması inanılmaz bir olay gibi geliyordu ona. Bunu kendi adına değil, sonsuz bir gündüzü yaşayan körler adına düşünüyordu. Karşıdan gelen ışıkta bir başka silüet belirdi. Nöbet değişimi söz konusu olmalıydı. Gecenin geriye kalan bölümünde çadırında uyumaya gidecek olan asker, "Kayda değer bir şey yok," diyordu mutlaka öteki askere. O iki insanın bu kabın ardında olup bitenleri düşünmelerine olanak yoktu. İçeride sıkılan koşulların sesi olasılıkla dışarı ulaşmamıştı. Sıradan bir tabanca fazla gürültü yapmaz. Makas hiç ses çıkarmaz, diye düşündü doktorun karısı. Bu düşüncenin nereden çıktığını sormadı kendi kendine. Bu gereksizdi. Aklına gelişindeki yavaşlığa, ilk sözcüğün kendine yer açmak için geçirdiği zamana, ardından gelen sözcüklerin gecikmesine şaşırdı yalnızca. Sonra o düşüncenin zaten orada, belirsiz bir yerde durduğunu, eksik olan şeyin yalnızca onu giydirecek sözcükler olduğunu düşündü. Bu biraz aklından yalnızca yatma düşüncesini geçiren bir bedenin içine yerleştiği çukurluğu araması gibi bir şeydi. Asker giriş kapısına yaklaştı. Işığın gözüne karşıdan gelmesine karşın hareketsiz duran silüete doğru baktığı görülüyor. Şu anda o silüetin yere öylece oturmuş, kollarına bacaklarına dolayıp çenesini dizlerine dayamış bir kadın olduğunu görmesine yetecek kadar ışık yok. Bu yüzden yerde duran feneri bu tarafa yönlendiriyor. Şimdi artık hiç kuşkuya yer yok. Bir kadın bu. Biraz önce kafasının içinde doğan düşünce kadar yavaş hareketlerle yerinden kalkıyor. Askerin bunu bilmesine olanak yok elbette. Bildiği tek şey, yerinden kalkması bir türlü bitmeyen o figürden korktu ve kendi kendine bir an alarm verip vermemesi gerektiğini soruyor. Bir an sonra da bunu yapmamaya karar veriyor. Sonuçta yalnız başına bir kadın bu ve uzakta. Yine de ne olur ne olmaz diye düşünerek silahını ona doğrultuyor. Ama bunu yapmak için önce feneri yere bırakması gerekiyor. Bunu yaparken de fenerin ışığı gözüne vuruyor. Gözünün alt tabakası ani bir darbe yemiş gibi bir an için kamaşıyor. Yeniden görmeye başladığında kadının gözden kaybolmuş olduğunu fark ediyor. Bu nöbetçi artık nöbeti devralmak için gelen askere kayda değer hiçbir şey olmadı diyemeyecek. Doktorun karısı şu anda binanın sol kanadında onu üçüncü koğuşa götürecek koridorda. Burada da yerlerde yatan körler var. Sağ kanattakinden daha da çok sayıda. Ses çıkarmadan ağır ağır yürüyor, zeminin ayaklarına yapıştığını duyumsuyor. İlk iki koğuşun içine bakıyor ve görmeyi düşündüğü şeyleri görüyor. Yorganların altında yatan kabarık biçimler, Orada da uykusu kaçmış, bunu umutsuzluk içinde söyleyen bir kör var. Körlerin neredeyse tümünün kesik kesik horladığını duyuyor. Bu bedenlerden yükselen koku onu şaşırtmıyor. Binada bundan başka koku yok zaten. Kendi bedeninin üzerinde taşıdığı giysilerin kokusu bu. Koridorun üçüncü koğuşa giden köşesini döndükten sonra durdu. Kapıda bir adam var, bir başka nöbetçi. Elinde tuttuğu çoban sopasına benzer sopayı kendisine yaklaşacak olanları fark edebilmek için ağır ağır daireler çizerek sallıyor. Burada yerde uyuyan hiçbir kör yok. Koridor bomboş. Kapıdaki kör eşikte tek düze gidiş gelişini sürdürüyor. Bu onu yormuyor sanki. Bununla birlikte bir süre sonra sopayı öteki eline alıp yeniden sallamaya başlıyor. Doktorun karısı ona yaklaşmamaya çalışarak karşıki duvarın dibinden ilerledi. Sopanın çizdiği yay koridorun ortasına bile ulaşmıyor. Öyle ki bu nöbetçinin boş bir silahla nöbet tuttuğu söylenebilir. Doktorun karısı şimdi nöbetçinin tam karşısında duruyor ve onun arkasından koğuşun içini görebiliyor. Yatakların hepsi dolu değil. İçeride kaç kişi var acaba? Dedi kendi kendine. Biraz daha ilerleyip sopanın ulaşabileceği noktanın sınırına yaklaştı ve orada durdu. Kör adam olağan dışı bir şey, bir iç çekiş, bir hava titreşimi sezmiş gibi başını ona doğru çevirmişti. İri yarı bir adamdı, elleri de kocamandı. Önce sopayı tutan elini öne doğru uzattı. Çabuk hareketlerle boşluğu taradı, sonra ileri doğru kısa bir adım attı. Doktorun karısı bir an için adamın onun varlığının farkına vardığından ona yalnızca ne yönden saldıracağına karar verememiş olmasından korktu. Bu gözler kör değil diye korkuyla düşündü. Ama hayır, kör olduğuna kuşku yoktu. Bu çatı altında, bu duvarlar arasında yaşayanların hepsi kadar kördü. Kendisi dışında. Adam alçak sesle mırıldanır gibi, "Kim var orada?" diye sordu. Gerçek nöbetçiler gibi, "Kim var orada?" diye bağırmadı. Bu soruya hemen verilecek yanıt, barış isteyen biri olabilir. O da buna yaklaşma diye karşılık verebilirdi. Ama olay böyle gelişmedi. Adam kendi kendine, ne kadar salağım ben, kimse yok elbette. Bu saatte herkes uykuda, dermiş gibi başını sallamakla yetindi. Boştaki eliyle yoklayarak kapıya geriledi. İçine güven gelmiş olmalı ki kollarını aşağı bıraktı. Uykusu gelmişti. Çok uzun zamandır bir arkadaşının gelip nöbeti devralmasını bekliyordu. Ama bunun gerçekleşebilmesi için o kişinin içinden onu göreve çağıran bir sesle kendiliğinden uyanması gerekiyordu. Çünkü burada çalar saat olmadığı gibi körler için böyle bir aygıtı kullanma olanağı da yoktu. Doktorun karısı büyük bir dikkatle kapının öteki ayağına yaklaşıp içeri baktı. Yatakhane dolu değildi. İçeridekileri çabucak saydı. 19-20 kişi kadardılar. Dip tarafa yığılmış bir miktar yiyecek kasasını fark etti. Geriye kalanlar boş yatakların üzerine konmuştu. Böyle olacağını düşünmem gerekirdi diye düşündü. Gelen yiyeceklerin hepsini dağıtmıyorlar. Kör adam yeniden tedirgin olmuş gibiydi ama nedenini keşfetmek için hiçbir hareket yapmadı. Dakikalar geçiyordu. İçeriden şiddetli bir öksürme yükseldi. Bir tiryaki öksürüğü. Kör adam başını sabırsızlıkla öne çevirdi. Sonunda yatmaya gidebilecekti. Yatmakta olanlardan hiçbiri kalkmadı. Bunun üzerine kör adam nöbet yerini terk ederken suçüstü yakalanmaktan ya da nöbetçilerin uymaları gereken kurallara uymadığı için enselenmekten korkar gibi kapının girişini kapatan yatağın üzerine yavaşça oturdu. Başı omuzların üzerinde kısa bir süre sallandı. Sonra kendini dalga dalga gelen uykuya bıraktı. Uykuya dalmadan önce olasılıkla "Önemi yok, nasıl olsa kimse beni görmüyor." diye düşünmüştür. Doktorun karısı içeride uyuyanları yeniden saydı. Bununla birlikte 20 kişiler. Buradan doğru bir bilgiyle dönecekti en azından. Gece geçse boşa gitmemiş olacaktı. "İyi ama buraya yalnızca bunun için mi gelmiştim?" diye sordu kendi kendine. Bu sorunun yanıtını almak için kendini fazla zorlamak istemedi. Kör adam başını kapının kasasına dayamış uyuyordu. Elindeki sopa gürültüsüzce kayıp yere düşmüştü. İşte size silahsız, çaresiz bir kör. Doktorun karısı kendini bu adamın bir yiyecek hırsızı olduğunu, öteki insanların elinden onların hakkı olanı zorla aldığını, bebeklerin lokmalarını ağızlarından çekip aldığını düşünmeye zorladı. Bununla birlikte bu tükenmiş beden, arkaya devrilmiş bu baş, iri damarlarla kaplı bu boyun karşısında nefret duyamadığı gibi en küçük bir kızgınlık bile duymuyor, içinde yalnızca tuhaf bir acıma duygusu uyanıyordu. Koğuştan çıktığından bu yana ilk kez soğuktan titredi, zemine döşenmiş taşlar ayaklarının altında birer buz kalıbı gibiydi, tabanlarını yakıyordu. Şifayı kapmamışımdır umarım diye düşündü. Hayır, duyumsadığı sonsuz bir yorgunluktu yalnızca. Kendi üzerine çöreklenme isteği, gözler ah özellikle gözler o gözleri kendi içine döndürebilme, çok çok daha çok döndürüp kendi beyninin içini Görme ile görmenin arasındaki farkın çıplak gözle görülemediği o yeri gözleyebilme isteği. Ağır ağır, bu kez daha da ağır, sürünerek geriye ait olduğu yere döndü. Uyur gezer izlenimi veren körlerin arasından geçti. O da onların gözünde bir uyur gezerdi. Kör numarası yapmasına bile gerek yoktu. Aşık kör çift artık el ile tutuşmuyordu. Yan yatmış, beden ısılarını korumak için bükülmüşlerdi. Kadın, erkeğin bedenini oluşturduğu yayın içine gömülmüştü. Sonuçta evet, dikkatle bakılacak olursa hala el ile tutuşuyorlardı. Erkeğin kolu, kadının bedenini sarmış, parmakları birbirine dolanmıştı. Uykusu kaçan kör kadın hala yatağın içinde oturmuş, beden yorgunluğunun aklının inatçı direnişini kırmasını bekliyordu. Ötekilerin hepsi uyuyordu. Kimileri bulunması olanaksız bir karanlığı ararmış gibi başını yorganın altına sokmuştu. Koyu renk gözlüklü genç kızın gece masasının üzerinde göz damlası şişesi duruyordu. Gözleri iyileşmişti ama o bunun farkında değildi. 16. ayrımın sonu, sayfa 179.